Korintoslara mektubun 7. bölümündeyiz. 7. bölümün 24. ayetine kadar gelmiştik. Bu bölümün geri kalan kısmında ele alınan konu, Korintosluların Pavlus'a sordukları ikinci sorunun yanıtıdır ve ilk soruyla bağlantılıdır. Bütün bunların Pavlus'un zamanındaki Korintos'un ışığında yorumlanması gerektiğini ve ancak ondan sonra içinde yaşadığımız bu günümüzde uygulanabileceğini unutmamamız gerekir. Korintos o dönemlerde öylesine yoz bir yerdi ki orada yaşayan insanlar da yozlaşmıştı. Kadınlar yozlaştığında erkekler çok aşağı bir düzeye düşeceklerdir. Durum hep böyle olmuştur. Korintos'taki Hristiyan anne babaların sorusu şuydu. Evlenme çağına gelmiş kızlara hakkında ne yapmaları gerekiyordu? İman etmeden önce arkadaşları Afrodit'in tapınağındaki fahişelere giden sarhoşlardı. Şimdi bekar olan Mesih imanlısı kızlar ne yapmalıdırlar? Pavlos şimdi bu soruyu ele alacak. Kızlara gelince Rab'den onlarla ilgili bir buyruk almış değilim diyor 25. ayette. Ama Rab'bin merhameti sayesinde güvenilir biri olarak düşündüklerimi söylüyorum. Bu tabii ki Pavlos'un Rab İsa Mesih'in buyruklarını ve öğrettiklerini bildiğini gösteriyor. Ancak burada kızlar hakkında Rab'den kesin bir buyruk almadığını söylüyor. Ama kendi düşündüklerimi söylüyorum diyor. Tanrı'nın merhametini aldığı ve Tanrı'ya karşı sadık olmak istediği için yeterli bir yargıç olarak kendi düşüncelerini bildirmektedir. Yani onlara 6. bölümde söylediği gibi bir yargıcın sahip olması gereken niteliklere sahipti. İkinci olarak Pavlos'un kızlara gelince Rab'den onlarla ilgili bir buyruk almış değilim sözleri bu yazının vahiy olmadığı anlamına hiç gelmez. Unutmayalım ki Pavlos Rab İsa tarafından çağrılan ve görevlendirilen bir elçidir. Bir elçide aranan özellikler onda vardı. Ona bu yazıları yazdıran da Tanrı'nın kutsal ruhudur. Bakın Pavlos aynı bölümün 40. ayetinde ne diyor? Dul kadın olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum dedikten sonra bende Tanrı'nın ruhu bulunduğunu düşünerek yazıyorum diyor. Bazı durumlarda ve sorularda Pavlos'un pek tecrübesi yok ya da nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda emin değil. Ama ben böyle düşünüyorum ya da yargım şudur dediği zaman aslında kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu onu yönlendiriyor. Bundan değerli dostum emin olabiliriz. Aynı Pavlos 2. Timoteus 3.16'da çok açık ve net bir şekilde şöyledir. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Kutsal yazının bir bölümü değil, bir kısmı değil, %95'i değil, %99'u da değil, %100'ü tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Yani kutsal kitabın her sözü vahiy yoluyla gelmiştir. Peki kutsal söz, kutsal kitap ne yapıyor? Pavlos aynı ayette yani 2. Timoteus 3.16'da yanıtı veriyor. Diyor ki kutsal söz, kutsal kitap gerçeği öğretiyor, yüreği eleştiriyor, yaşamı düzeltiyor ve doğruluk yolunda eğitiyor, Tanrı adamını yetkin kılıyor. Öyle sanıyorum ki şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. Karın varsa boşanmayı isteme, karın yoksa kendine eş arama diyor Pavlos 1. Korintoslar 7. bölüm 26 ve 27. ayetlerde. Bu ayetlerde yine Pavlos'un dönemindeki zorlukları, yozlukları, ahlaksızlığı düşünmemiz gerekir. Böylesi zorluklar karşısında kişinin bekar olmasının avantajları vardı elbette. Kim bilir, belki de Pavlos'un bu mektubu yazdığı sıralarda çok kötü bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Elbette ki bu sıkıntılar her zaman olacaktır. Günümüzde özellikle evlilik alanında büyük sıkıntılar, yozlaşmalar yaşanmaktadır. Bu modern dediğimiz çağımız evliliğe en büyük darbeyi indiriyor. Bilimde, teknikte, teknolojide böylesine gelişmişiz ama buna rağmen evliliğe çok büyük bir darbe indiriliyor. Bu nedenle de gerçekten evli olanların ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini görüyoruz. Daha çok Rabbe sarılmaları, onun ilkelerine, kurallarına göre yaşamaya özen göstermeleri gerekir. Özellikle Tanrı sözünde gelişmeliler. Paulus ne diyor? Şimdiki sıkıntılar. Şimdiki sıkıntılar sözü Korintos'taki korkunç durumu gösteriyor ama bu sıkıntıların da bir gün biteceğini belirtiyor. Bazen kardeşler bana geliyor ya bizim ülkemizin trafiği o rüşvet alışkanlığı, hortumculuk ne olacak diye sorarlar. Onlara bunlar da bir gün bitecektir derim. Ya da başka sorunlar. Yani hangi sorunla gelirlerse gelsinler, ben her zaman şöyle derim. Evet, bu sorunlar kalıcı olmak için gelmiyor. Bu sorunların da bir amacı vardır. Kişiyi sabırlı kılıyor, eğitiyor ama bunlar da bir gün bitecektir. Eğer bunlar devam ederse tabii ki bir ülke asla kalkınamaz. Yani bir ülkede hortumculuk, rüşvet devam ederse o zaman o ülke gelişemez. Gelişebilmesi için, kalkınabilmesi için bunların bertaraf edilmesi gerekir. Evet, tekrar özetlersem Paulus şimdiki sıkıntılar diyor. Şimdiki sıkıntılarda Mesih'e bu kadar zor bir zamanda geldiğinizden eğer bir karnınız varsa onunla kalın diyor. Eğer karnınız kurtulmamışsa onunla oturabildiğiniz kadar oturun. Eğer evli değilseniz o zaman etrafta gördüğümüz büyük ahlaksızlıktan, yaşadığımız sıkıntılardan ötürü bekar kalmanız sizin için en iyisidir diyor Paulus o dönemlerde. Korintos'taki imanlara. Paulus bunun kendi düşüncesi olduğunu da ekliyor. Ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız da evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki evlenenlerin bu yaşamda sıkıntıları olacaktır. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum diyor 28. ayette. Evlenmek tabii ki günah değildir. Evliliği kutsal kılan ve kuran Tanrı'nın ta kendisidir. Ama biliyoruz ki insan günaha düştükten sonra her şeyi yozlaştırdığı gibi evlilik kurumunu da yozlaştırdı. Bakın bugün evlilik denizi en iyi şartlar altında bile dalgalıdır. Onları sıkıntılardan esirgemek istiyordu Paulus o günlerde. Günümüzde evlilikler gitgide artan bir biçimde hüsranla sonuçlanıyor. Kaç kardeş ve kız kardeş bana şunu söyledi. Ali abi ya da Ali amca, artık eşimle aramda duygusal olarak hiçbir şey kalmadı ya da eşime karşı artık hiçbir sevgim yok. Ne yazık ki günümüzde imanlar arasında bile bunlar oluyor. Neden? Çünkü elimizle olanla yetinemiyoruz da ondan. Aynı zamanda bizler Rabbi hayatımızın merkezine oturtmuyoruz. Rab dışarıda kalıyor. O zaman bencilce davranıyoruz. O zaman ya o inceliği, o hassaslığı gösteremiyoruz eşimize. Evet, günümüzde evlilikler, buna imanlılar da dahildir, gitgide artan bir biçimde hüsranla sonuçlanıyor. Mesih imanlıları evet arasında bile. Bugün Batı dünyasında boşanma olayları %60'lara, %70'lere ulaşmıştır. Ne yazık ki ülkemizde de her geçen yıl boşanma olayları çoğalmaktadır. Bu da bize bizlerin de şimdiki sıkıntılar içerisinde yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi Paulus, şimdiki sıkıntıların zamanın kısalığının, içinde yaşadığımız zamanın acilliğinin ışığında olanlarla başka şeyler ele alacak. Gerekli olan, kaçınılmaz olan ve bu dünyadaki insanlığın deneyimi olan 5 şeyden söz ediyor. Evlilik, 2 üzüntü, sevinç, ticaret ve dünyayla genel ilişkilerden söz ediyor. Ele aldığı ilk konu evliliktir. Paulus Tabii evlenmenin bir sakıncası yok ama sorunlarınız olacağını da unutmayın diyor. Ve olacak. Gençlere danışmanlık yaparken romantik dönemin geçeceğini söylemeye çalışırım. Hatta ben romantik evliliği bazen makarna yemeye benzetiyorum. Ben makarnayı çok severim ama düşünün bir kere. Her gün makarna var. Belirli bir süre sonra artık makarna sizi bıktırır. Romantik duygular da böyledir. Belirli bir süre sonra geçer. Bunun doğru olduğunu dünyadaki boşanmalarla görüyoruz değil mi? Ya da kendi yüreğinize, kendi hayatınıza baktığınızda bunun doğru olduğunu da göreceksiniz. Ama eğer evlilikte Rab merkezde olursa, evliliğin gerçek anlamı, amacı bilinir ve kişiler sorumluluklarını bilirse bir değer kazanır. İnce olurlarsa, ince düşünürlerse, daima karşıdakini mutlu etmeye çalışırlarsa, evet o evlilik değer kazanır. Yuva bir esenlik, mutluluk yeri olabilir. 29. ayette kardeşler şunu demek istiyorum diyor Elçi Paulus. Zaman daralmıştır. Bundan böyle karısı olanlar karıları yokmuş gibi olsun. Paulus içinde yaşanılan zamanın sıkıntısına karşın Tanrı'ya ilk yeri vermeleri gerektiğini söylüyor. Eğer evliyseniz Tanrı'ya ilk sırayı verdiğiniz için evli değilmiş gibi davranabilir misiniz? Evet, zamanın daralması sözü Mesih'in gelişinin yakın olduğu anlamına da gelir. Öyleyse eşlerin birbirlerine sadakat göstermelerinin yanında Tanrı'nın isteğine bağlı olarak İsa Mesih'e yaşamlarında ilk yeri vermeleri gerekir. 30. ayet, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi olsun. Yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi sözü, hayatınızdaki bir üzüntü, acıklı bir olayın sizi Tanrı'ya hizmet etmekten alıkoymasına izin vermeyin anlamında görebiliriz. Hayatımızda her zaman ilk yeri Rab'be ve O'nun hizmetine vermeliyiz. Sevinenler sevinmiyormuş gibi sözü de birçoklarının yaptığı gibi hayatın zevklerinin Tanrı ile ilişkimizin yerini almasına izin vermemeliyiz anlamındadır. Mal alanlar malları yokmuş gibi sözü de işimizin, gücümüzün, maddi şeylerin Tanrı'nın yerini almasına izin vermemeliyiz anlamına gelir. Biliyorum ki birçok insan işini tanrısı haline getirmiştir. Birçok insanın evi, malı, yazdığı hatta arabası Tanrı'nın yerini almıştır. Bunlar olmamalı diyor Elçi Paulus. 1. Korintoslar 7 ayet 31. Dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsunlar çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Dostum, sizler ve ben dünyadayız ama dünyadan değiliz. Bu bizim tutma, tatma ve dokunma tutumuyla yaşamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu dünyayı ve dünyanın nimetlerini, olanaklarını kullanmalıyız, kullanmamız gerekir. Geçtiğimiz yaz İsviçre'ye birkaç arkadaşımla gittim ve oradaki görkemli dağları görmek, onları seyretmek harikaydı. Onlar gerçekten de kalbimi kutsadılar diyebilirim. Onlardan tat aldım. Ama kendimi yere atıp o dağlara, tepelere tapınmadım. Bu dünyadaki şeyleri kullanmalıyız. Tanrı bunları bizler için yaratmıştır ama aşırıya kaçmamak gerekir. Onları yaratıcının yerine koymamak gerekir. Bu dünyanın şimdiki hali geçicidir. Hayatınızı bu yaşamın şeyleri mi yoksa Mesih mi yönetiyor? Paulus bundan söz ediyor. Şimdi yeniden evlilik konusuna dönüyor Paulus. 7. bölüm 32. ayette. Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek Rabbi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için kaygı çeker. Şimdi kaygısız olmak ne harika bir şey değil mi? Ama günümüzde özellikle kaygısız olmak mümkün mü? Hayır, mümkün değildir. Ama Paulus imanlıların kaygı çekmemelerini istiyor. Petrus, kaygılarınızı Mesih'e verin diyor. Çünkü o sizi düşünür. 1 Petrus 5:7. İman hayatında kardeşim, kaygının insanı tutsak ettiğini, hatta kaygının insanı Rabbe hizmet etmekten geri tuttuğunu da söyleyebilirim. Kaygı ve korku. Biliyor musunuz? Normal kaygı ve korku, yani aşırıya kaçmadan, insan için yararlı da olabilir. Kaygı ve korku bizleri bazı yanlış adımları atmaktan alıkoyabilir. Ama eğer bu kaygı normalin üzerine çıkarsa, insanı gerçekten de felç eder, kör eder ve insanı bu yaşamdan soğutur. İnsanı depresyonlara sürükler. Bu nedenle elçi Petros, kaygınızı, korkunuzu Rabbe bırakın diyor. Şimdi orada bırakın. Rabbe gidip dua edip tekrar sırtınızı alıp geriye götürmeyin. Onları Rabbe bırakın. Pavlos aslında bazı pratik gözlemlerini sunuyor. Evli olmayan kişi çocuk bezi değiştirmek ya da çıkıp ailenin alışverişini yapmak gibi şeyleri düşünmek zorunda değildir. Zamanını Tanrı ile ilgili işlere adayabilir. 33. ayet. Ama evli erkek karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Böylece ilgisi ikiye bölünür. Evli erkek karısını hoşnut etmeye çalışır. Bu normal ve doğal bir şeydir. Bunda yanlış bir şey yok ve Pavlos bunun yanlış bir şey olduğunu da söylemiyor. Hatta ailede bir uyumun, bir düzenin olması gerektiğini, eşlerin üzerlerine düşen sorumluluklar yerine getirilmeli diyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki evli erkeğin Rabbe olan hizmeti sınırlanmaktadır. Öyle ya, evli erkek ailesini de düşünmesi, onlara zaman ayırması gerekir. Yoksa o evlilik hayatı fazla sürmez. Bunları söylerken tekrar Pavlos'u ve o zamanın Korintos kentini de tekrar aklımızda tutmamız gerekir. Pavlos'un yüreğindeki tüm istek, böylesine bozulmuş, yozlaşmış olan Korintos kentindeki imanlıların dikkat etmeleri, bu insanlara örnek hayat göstermeleri, onlara Rabbi vermeleri gerektiği üzerinde duruyor. Evli olmayan kadın ya da kız, hem bedence hem de ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygı çeker. Ama evli kadın, kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Bunu sizin kendi iyiliğiniz için söylüyorum. Özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. Dikkatinizi dağıtmadan Rabbe adanmış olarak ve ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum diyor. 1. Korintoslar 7. bölüm 34-35. ayetlerde. Pavlos, en önemli şeyin Tanrı'ya hayatımızda ilk yeri vermek olduğunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. Bu evlilik ilişkisi içerisindeki herkes için belirleyici etken olmalıdır. Kim olduğunuz ya da ne kadar ruhsal olduğunuzu düşündüğünüz önemli değil. Eğer evliliğinizde Tanrı'ya ilk yeri vermiyorsanız, o zaman sizin evliliğiniz ideal Mesih imanlısı evliliği değildir dostum. Bekar kişinin dikkatini dağıtmadan Rabbe adanacağı düşüncesini yineliyor Pavlus. Bir kadın kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse kadın dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kimse Rabbe ait olsun. Ama dul kadın olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum ve sanırım bende de Tanrı'nın ruhu vardır. 1. Korintoslar 7, 39-40. ayetler. Son iki ayet dullara verilen önerileri belirtir. Bir kadın yasal olarak kocası ölene kadar ona bağlıdır. Tanrı'nın koyduğu yasada da bu kural geçerlidir. Romalılar 7. bölümün ilk ayetlerinde de evlilik bağını geçersiz kılan faktörün ölüm olduğunu söyler. Kocası ölen bir eş özgürdür ve istediği zaman evlenebilir. Ama Pavlos bir şart koyuyor. Evlenebilir ama evleneceği kişi kesinlikle Mesih imanlısı olması gerekir. Bu Tanrı'nın koyduğu kuraldır. Buna rağmen evlenme konusunda acele edilmemeli ve özellikle de Tanrı'nın iradesi aranmalıdır. Pavlos bunun kendi düşüncesi, kendi öğüdü olduğunu tekrar burada belirtir ama daha önce de belirttiğim gibi bu sözleri kaleme aldırtan, yazıya döktüren Tanrı'nın ruhudur. Önemli olan şey Rabbe hizmet etmek. Tanrı'ya hayatınızda ilk yeri vermektir. Bir insan evliyse Tanrı hayatında ilk sırayı almaya devam etmelidir. Biliyorum ki birçok imanlıların hayatında ne yazık ki Tanrı ilk sırayı almıyor. Medeni halinize karar verirken dikkate alınacak en önemli şey dostlarınız neler söyleyeceği ya da genelde toplumun size nasıl bakacağı değildir. Kendinize sormanız gereken soru hangi şekilde Tanrı'ya hayatımda ilk yeri verebilirim sorusu olmalıdır. Sanıyorum bende de Tanrı'nın ruhu vardır sözünü Pavlos sanımca ironik bir dille kullanıyor, söylüyor. Bilindiği gibi bazı topluluklar ve Korintos'ta da bazıları Pavlos'un elçiliğini, haberciliğini eleştiriyordu. Böyle olunca da Pavlos'un yazdıklarını da kabul etmiyorlardı. Ama Pavlos bu sözüyle yazdıklarının Tanrı'nın ruhu aracılığıyla olduğunu belirtiyor. Başkalarının ne demeleri önemli değildir. Bana bu sözleri vahiy yoluyla veren Tanrı'dır diyor. Pavlos'un kaleme aldığı tüm yazılar vahiy yoluyla, kutsal ruh aracılığıyla Pavlos'a iletildi, verildi, açıklandı. Bu nedenle elimizde olan kutsal kitap Tanrı'nın tamamlanmış sonsuz sözüdür. Değişmeyen ama değiştiren sonsuz sözü. Bu söz aracılığıyla bizler günlük ruhsal besinimizi, ruhsal gıdalarımızı alıyoruz. Bu söz aracılığıyla imanda büyüyor, gelişiyoruz. Bu nedenle Tanrı sözünü seviyor ve okuyoruz.